A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sevgi Dili programımızda Sedat Altan'la birlikte bugünkü konuğumuz Rumeli Balkan Federasyonu Başkanı Dernekleri, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu. Değil mi? Doğru
Doğru.
söyledim Ayhan abi.
Doğru. Doğru.
İnşallah. Sayın Ayhan Bölükbaşı. Nasılsınız öncelikle abi?
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Çok uzun zamanı yayılan tabii dostluğumuz var Ayhan
Evet.
abiyle. Ondan sonra bu Balkanlar konusunda da Türkiye'de en uzman ve
Estağfurullah.
hakikaten yaşayarak bölgeyi de çok iyi bilerek burada da çok güzel hizmetler yaparak federasyonun başında olduğu için sizin görüşleriniz bizim için değerli, önemli. Önce Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'nu biraz izleyicilerimize tanıtır mısınız? Ne yapar, hangi faaliyetlerde bulunur? İçeriği kimlerden ibarettir dernekler olarak?
Ben öncelikle böyle bir imkanı verdiğiniz için A9 televizyonumuza, şahsınızda tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı arz etmek istiyorum. Tabii Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu 96 yılında kurulmuş. Sivil toplum örgütçülüğü anlamında Türkiye'de biraz mütevazi olmayacağım. Önemli sivil toplum örgütleri arasında. Federasyonumuzun çatısı altında 78 tane şu anda derneğimiz var. 13 tane dernek katılma kararı aldılar. İşte önümüzdeki günlerde yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında yönetimimizde uygun görürse bu derneklerimizde inşallah federasyonumuzun çatısı altında olacaklar. Bununla beraber federasyonumuzla işbirliği içerisinde olan derneklerimiz var. Bunlarla beraber 123 tane dernekle birlikte hareket eden Türkiye'nin önemli sivil toplum örgütüyüz. Tabii Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu İstanbul merkezli ama Türkiye'mizin birçok vilayetinde bulunan hemşerilerimizin o vilayetlerde kurmuş oldukları derneklerimizin bu merkez altında, bu çatı altında toplanmalarıyla oluşmuş bir sivil toplum örgütü. Türkiye'nin birçok vilayetinde hemşerimiz olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda özellikle Balkan Savaşları öncesi, anı ve sonrasında ve özellikle de Lozan Mübadele Anlaşması'nda Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmış olan hemşeri kitlemiz 80 vilayette hemşerilerimizin var olduğunu tespit ettik. Tabii 3 kuşak yani Balkan Savaşları daha sonrasında Lozan Mübadele Anlaşması gereği mübadil gelmiş olan muhacirlerin aradan 3 kuşak, 4 kuşak geçince bu aidiyet adeta unutulmaya başlanmış. Şimdi biz o aidiyetin de ortaya çıkmasıyla alakalı da bir yoğun çalışma içerisindeyiz. İşte geçtiğimiz yıl Iğdır'da ciddi bir hemşeri kitlemizin olduğunu tespit ettik. Oraya giderek oradaki hemşerilerimizle bir araya geldik. Ve oradaki hemşerilerimiz bir dernek kurdular. Ve Iğdır Rumeli Balkan Türkleri Derneği de faaliyete geçmiş oldu.
Ki bu fazla da bilinmez. Genelde
Evet.
Iğdır'da Azeri ve Kürt kardeşlerimiz
Evet.
yoğunlukla ikamet ederler.
Genelde Diyarbakır'da ciddi bir Rumeli Balkan kökenli insanın yaşadığını tespit ettik. Şu anda oradaki hemşerilerimiz bir dernek çatısı altında toplanma gayreti içerisinde, çabası içerisindeler. Giresun'da, Tokat'ta, Adana'da, Samsun'da, Trakya'yı ve Ege'yi söylemiyorum. Oralarda zaten çok yoğun
Evet.
bir Rumeli Balkan muhaciri insanlarımız mevcut. Ama Anadolu'da özellikle Nevşehir'de, Kırşehir'de, Kayseri'de, Tokat'ta, Tokat'ın özellikle Erbaa ve Niksar ilçelerinde ciddi bir nüfusumuz var ki bu kardeşlerimiz, bu hemşerilerimiz Balkan Savaşları esnasında göç etmek zorunda kalmışlar. Hala dillerini muhafaza ederler ve çok iyi derecede Arnavutça ve Boşnakça konuşurlar. Adana'da, Mersin'de olduğunu ifade ettim. Zaten Adana'da gerçekten çok yoğun vardır. Bu herkes tarafından bilinir. Mersin'de. İşte Türkiye'mizin birçok noktasında bulunan hemşerilerimizin bir araya gelerek sosyal, kültürel, ekonomik dayanışmalarını sağlamak o bölgede. Daha sonra da bunu bu çatı altında geniş bir interlanda taşımaktır amacımız, gayemiz ve çabamız.
Hepsi Müslüman kardeşimiz. Zaten Rumeli bizim ilimizdi imparatorluk döneminde. Orada yanlışım varsa düzeltin. Yani Türk deniyordu herkese, değil mi? Yani Müslüman olan herkese. Sonuçta kardeşliğimizi ifade eden bir ifadeyle hatta onlar bize hitap ediyorlar.
Tatu kardeşim, ben Anadolu'dan Balkanlara gitmiş bir ailenin aynı zamanda evladıyım. Yani benim anne tarafım Karaman Beyliği'ne dayanıyor. Karaman Beyliği döneminde Balkanlara yerleşiyorlar. Yerleştiriliyorlar. Daha sonra da Balkanlarda yaklaşık 600 yıl bir Osmanlı hakimiyeti söz konusu. Zaten Balkanlar bir Osmanlı devletidir. Anadolu Selçuklu devletidir. Bugün Balkanlara gittiğiniz zaman her karışında mutlak surette bir Osmanlı eserine rastlarsınız. Handır, kervansaraydır, köprüdür, camidir, imarethanedir. Özellikle Balkan Savaşları ile birlikte geçen süreçte o coğrafyada özellikle mikro milliyetçilik akımlarının oluşmaya başlamasıyla birlikte Osmanlı varlığı, Müslüman varlığı, Türk varlığı oradan yok edilmek için adeta bir özel silindir geçirilmeye başlandı. Yani benim ecdadım, anne tarafı 550 yıl o coğrafyada yaşamış. Ama Balkan Savaşları'nın başlamasıyla birlikte özellikle bunu söylemek zorundayım. Bugünü yargılama anlamında söylemiyorum ama tarihi gerçekler bunu ortaya koyuyor. Bu tarihi gerçekleri de birilerine dillendirmesi lazım. Şu anda şu kitap, inşallah çekim sonrası bunu size hediye edeceğim. Şu geçen yılı yapmış olduğumuz Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongremizin yurt içinden yurt dışından birçok akademisyeni davet ettik. Bu akademisyenlerin sunmuş olduğu tebliğlerin kitaplaştırılmış halidir. Yani Balkan göç tarihi en güncel bilgiler ışığı altında bir kaynak eser haline getirilmiştir ve şu anda üniversitelerimizde kaynak eser olarak okutulmaya başlanmıştır. Ben bu konuda özellikle İstanbul Üniversitemizin çok değerli rektörü Profesör Doktor Yunus Söylet hocamıza, tarih bölümü başkanı Profesör Doktor Ali Aslan hocamıza böyle bir akademik çalışmaya ciddi emekleri vardır, hizmetleri vardır. Federasyonumuzun riyasetinde gerçekleştirdiğimiz bu eserin çıkmasında da İstanbul Üniversitemizin akademik kadrosu ile beraber dünyanın birçok noktasından çağırdığımız akademisyenlerin gelip tebliğ sunmalarında böyle bir eserin çıkmasına vesile olunmuştur. Tabii Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli ağabeyimiz, hemşehrimiz ki camiamızın göz bebeği noktasındadır. Recep Altepe Beyefendi'nin de bu kitabın basılmasında emeği, hizmeti çoktur. Dolayısıyla bu şahsiyetleri de sizlerin vesilesiyle şükranlarımızı ifade etmek boynumuzun borcu.
Allah razı olsun.
Şu kitapta da, şu kitapta da bunun gibi birçok akademik çalışmada Balkanlarda o mikro milliyetçilik akımlarının başlamasıyla beraber özellikle Rusların, Bulgarların, Sırpların, orada yaşayan soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza o coğrafyadan söküp atma adına çok büyük zulümler yapılmıştır.
Evet, Ayhan abi, malumunuz 19. yüzyılın ortasından itibaren Avrupa'da bir materyalizm akımı çok yaygın bir hal alıyor. Özellikle belli sol aydın kesimler diyelim. Materyalizmi ve bu dediğiniz mikro milliyetçilik akımlarını çok besliyorlar ve siz zaten ailenizden de örnek verdiniz. Orada 500-600 yıl boyunca istisnai durumlar dışında kardeşçe huzur içinde yaşayan toplumlar kelimenin tam tabiriyle kaynamaya başlıyor. Ta ki bu Osmanlı'nın yıkımına kadar da devam ediyor. Daha sonra malumunuz bir soğuk savaş dönemi vardı. Bu soğuk savaş döneminde özellikle Osmanlı, istiyorsanız oraya geçmeden bir Osmanlı gözüyle Balkanlar diye kanalımızın hazırladığı ufak bir film var. Onu izleyelim Ayhan abi. Daha sonra soğuk savaş döneminde ne tip sıkıntılar yaşandı? Onu bir sizin ağzınızdan dinleyelim bölgede.
Çok mutlu olurum. Birçok belgesel vardır, yapılmıştır. Ama maalesef Osmanlı'nın o 93 Harbi ile birlikte başlayan süreç, ama özellikle Balkan Savaşları'nda erkek kalmadı tabiri caizse. İşte Galatasaray Lisesi mezunusunuz.
Evet.
Galatasaray Lisesi tarihinde mezun veremediği 2 yıl vardır. Çünkü o yıl mezun olacak olan çocukların hepsi Çanakkale'de şehit oldular. Yani bunu söylerken tüylerimiz ürperiyor.
Okulun tabii girişinde zaten hepsi bir anıt şeklinde isim
verilmiş. Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşı'nın da aynı zamanda bir provasıydı. İşte o Balkan Savaşları'nda oluşmuş olan mikro milliyetçilik akımları ile birlikte Balkanları asli unsurlarına dönüştüreceğiz diye Slav ırkı, az önce saydığım ülkeler, Osmanlı'yı oradan tecrit etme adına müthiş bir asimilasyona, müthiş bir soykırıma ve katliama başladılar. Bu kitapta da tebliği vardır. Dünyaca ünlü Amerikalı ünlü tarihçi Justin McCarthy, bunu söyleyen bir gayrimüslim, bir Amerikalı. İnsanlık tarihi Balkanlarda yaşanmış olan acı kadar hiçbir acı insanlık tarihi boyunca yaşanmamıştır diyor. Bunu söyleyen Amerikalı ünlü tarihçi. 1800'lü yılların başından 1900'lü yılların ortalarına kadar geçen süreçte Balkanlarda ve Kafkaslarda en az 5,5 milyon insanın katledildiğini söylüyor Amerikalı tarihçi. En az 5,5 milyon insanın da Balkanları ve Kafkasları terk etmek, Anadolu'ya göçmek zorunda kaldığını söylüyor. Yani bunu bir Müslüman, bir Türk söylüyor olsa belki kulak kabartılmayabilir. Ama dünya çapında çok önemli bir tarihçi olan Justin McCarthy'nin bunu söylemiş olması, söylüyor olmuş olması manidardır. Tabii bunu, bu gerçekleri söylüyor olmasından dolayı da kendisi çok ciddi ölüm tehditleri aldığını biliyoruz. Hatta buraya kendisini davet ettiğimizde sağ olsun kalktılar, Amerika'dan geldiler kongremize katılmak için. Bu 5 günlük Türkiye'de kaldıkları, İstanbul'daki kaldıkları süreç içerisinde de Genelkurmay'ın misafiri olarak kaldı. Yani biz kendisine yer ayırmış olmamıza rağmen burada böyle bir koruma altında olması gerektiği düşünülmüştü. Harbi Ordu evinde 5 gün orada misafir kaldı. Ermeni diasporası bu şahsı şu anda bir numara düşman ilan etmiş durumda. Amerikalı ünlü tarihçi diyor ki, Justin McCarthy, gerçek soykırım, gerçek tehcir Balkanlarda Müslümanlara ve Türklere yapılmıştır diyor. Ama bugün geldiğimiz noktada işte 2015-24 Nisan'ı malum Ermeni soykırımının, sözde Ermeni soykırımının 100. yılı, kıyametler kopuyor. Ama biz hala bunun da idrakinde değiliz. Şu anda bizleri ekranları başında izleyecek olan çok saygıdeğer izleyicileri de bilgilendirmek anlamında, bilinçlendirmek anlamında 24 Nisan 2015 ve sonrası Türkiye için ayrı bir zor geçecektir. Özellikle soykırım meselesiyle alakalı Ermeni diasporasının çok yoğun akıl dışı çalışmaları var. Yani milyar dolar bütçeler ayırdılar. Hoş yıllardan beri çalışıyorlar. Yıllardan beri çalışıyorlar. Ama şimdi onlara göre meyvesini alma zamanı. Ama bizim burada maalesef ülkemizde birçok insanımız böyle bir olayın varlığından bile bir haber. O yüzden bu program aynı zamanda bunun da bilinmesine inşallah vesile olur, bilinçlenmesine vesile olur. Gerçek soykırım, gerçek tehcir, gerçek asimilasyon Balkanlarda Müslüman Türklere yapılmıştır, Müslümanlara yapılmıştır. Süreç bitmiş de değildir. Yani Balkan Savaşları sırasında bunlar yaşandı da bitti mi? Hayır. Balkan Savaşları'ndan sonra işte az önce söyledim. Bir Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşı'nın bir provasıydı. Bu prova hayata geçirildi ve Birinci Dünya Harbi çıktı. Birinci Dünya Harbi'nde de gene Balkanlar'da, çünkü orada başladı. Çok ciddi bir hemşeri kitlemiz, çok ciddi bir Müslüman kitlemiz, çok ciddi bir soydaşımız, dindaşımız katliamlara maruz kaldı. Akabinde dünyada ilk ve tek anlaşma olan Lozan Anlaşması gereği Balkanlarda bulunan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın Anadolu'da yaşayan Rumlarla mübadelesi. Sadece Lozan Mübadele Anlaşması gereği 1924-1933. Bu 9 yıllık süreçte Balkanlardan, tabii o zamanki Yunanistan sınırları olarak biliniyor ama Yunanistan sınırlarının dışından da Anadolu'muza mübadil muhacirler yerleştirildi. O 9 yıllık süreçte 52 şehrimize, 52 vilayetimize mübadil muhacirler yerleştirilmiştir. Az önce şeylerini sayarken, şuralarda hemşehrilerimiz var derken, özellikle 24 mübadil muhaciri olan hemşehrilerimiz 52 vilayete yerleştirildiler. Bu 52 vilayetin hangi ilçesine, hangi köyüne, kaç aile, kaç kişi, bunların kayıtları vardır. Bizde de vardır. Bu zaten arşivlerde de vardır. Dolayısıyla sadece Lozan Mübadele Anlaşması'nda 52 vilayetimize hemşehrilerimizin yerleştirilmiş olduğu belgelidir. Bu şu demek, Anadolu'da sadece Lozan Anlaşması'ndan dolayı 52 vilayette hemşehrimiz var. Ama öncesinde de, sonrasında da Balkanlardan Anadolu'ya göç devam etmiştir. Bugün de hala devam etmektedir.
Hmm. 90'lı yılları biraz daha Ayhan abi konuşalım isteriz. Malumunuz Soğuk Savaş'ın ortadan kalkma dönemiyle Sovyetler Birliği'nin dağılış süreciyle Yugoslavya'da bir parçalanmadan geçti ve o dönemde hani Sayın Tarihçi McCarthy'nin dediği çok güzel ama çok uzaklara da bakmamak gerek, geçmiş yüzyıla, daha son 20 yıla baktığımızda da Bosna'da yaşanan zulümler, ötesinde Kosova'da olan zulümler ve bugün hala bölge malumunuz her an tetik altında. Kosova'daki son olaylar, Bosna'daki malum statü, Sancak vilayeti. Biraz da bunları konuşalım isterseniz. Siz zaten bölgede Sayın İzzet Begoviç'i anma törenlerinde Altuğ kardeşimizle beraberdiniz geçtiğimiz
yani, evet, orada karşılaştık Bosta'da. Ayvaz Dede şenlikleri vardı. Ondan evvelsi kabrini ziyaret etmiştik. Bilge Kral'ın, İzzet Begoviç'in. Orada Ayhan abiyle karşılaşmıştık. Hakikaten ben tabii orada etkilenmemek mümkün değil. Yani yeraltı tünelini görüyorsunuz mesela. O havaalanının altından giden tünel oluşturulmuş. Onu gezdik, gördük. Hakikaten birçok insanın hayatının kurtulmasına vesile olmuş. İlaçlar taşınmış vesaire. Balkanları bu anlamda gezdik, gördük. Müslüman Türk varlığının önemini de orada gördük. Kardeşliği de gördük. 503.sü kutlanıyordu Ayvaz Dede şenliklerinin. Halkın ne kadar o değerlere bağlı olduğunu kilometrelerce o dağın tepesine tırmanırken yaşlı bastonlu nineleri gördüğümde çok iyi anladım gerçekten. Hakikaten orada bizim askerimiz de oradaydı ve çok güzel Bosnalı kardeşlerimize hizmet ediyordu hakikaten. Bayrağımız dalgalanıyordu, askerimiz dua ediyordu. On binlerce kişi hep beraber namaz kıldık. Hatta bununla ilgili orada çekimler yapmıştık sayın izleyicilerimiz. İsterseniz o görüntülerden biraz izleyelim. Gerçekten çok etkileyici. Sonra devam ederiz.
Tabii Balkanlarda özellikle 93 Harbi ile birlikte başlayan süreç bitmiş değil. Altuğ kardeşim, Sedat kardeşim. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi insanlık tarihinin en büyük göçlerinden bir tanesi 89'da Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan asimilasyon, zulüm ve baskı sonucunda Bulgaristan'ı terk etmek zorunda kalmış 3 aylık bir zaman diliminde. Bulgaristan'ı terk etmek zorunda kalmış bir Müslüman Türk soydaşlarımız var. 700 bin insan Bulgaristan'ı terk etmek zorunda kaldı. 3 aylık bir zaman diliminde.
Todor Živkov döneminde.
Belene kamplarında insanlar çürütüldü. İnsanlar ismi Ahmet, Mehmet olduğundan dolayı zulmedildi, isimleri değiştirildi. Sünnet olması insanların yasaklandı. Okullarda öğretmenlere özel vazife verildi. Her hafta, haftanın bir günü çocukların sünnetli olup olmadıklarını öğretmenler tespit edecek, ilgili kuruma bildirecek. Bildirmeyen öğretmenler hakkında akla hayale gelmeyecek işkenceler yapıldı. Sünnet olmuş olan çocukların babaları akla hayale gelmeyecek işkencelere maruz kaldı. 89 senesinden bahsediyorum Altuğ kardeşim. Bakın şu anda yaşanmış bir hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bir kardeşimiz şu anda Yalova'da ikamet ediyor. Oğlunu sünnet ettirdi diye o dönemde 4 gün akla hayale gelmeyecek işkencelere maruz kalıyor. Ayhan Bey diyor, 15 gün önce bir arkadaşının oğlu, aynı köyde yaşadığı beldede yaşadı. Sünnet olduğu için çocuğu tespit ediyorlar. Anneyi babayı çağırıyorlar. Kim yaptı bu sünneti? Tabii işkenceye maruz kalınca baba özellikle diyor ki işte filan kişiye sünnet ettirdik. O sünnet ettirmiş olduğu kişinin iki elini kesiyorlar. Evet. Şimdi benim çocuğumu da ben rica ettim. Bu sünneti yapacak kişiye. Biz elhamdülillah Müslümanız. Dinimizin emrini yerine getirmek için tabii büyük baskı var. O kişiye, sünneti yapacak olan kişiye yalvardım adeta. Ve çocuğumu sünnet ettirdim. 15 gün sonra okulda çocuğumun sünnetli olduğunu tespit ediyorlar. Beni çağırdılar. 4 gün, 4 gece yaşadığım işkenceyi yani anlatılmaz. Ve Ayhan Bey şunu söylüyor. Şu anda bu kardeşimiz Yalova'da hala yaşıyor. Bir derneğimizin de yönetiminde kardeşimiz. Bir gün daha yani zaten işkenceye başladıklarında işkence yaptıkları yer 3. kat. Kaç defa camdan kendimi aşağı atayım, canıma kıyayım diye. Çünkü o dayanılmaz işkence. Fakat imanım ve inancım bunu benden engelledi. Yani inancımız gereği intihar etmek, canına kıymak yasaklandığı için hep Allah'ın bu emri aklıma geliyor. Ama şunu çok net açık yüreklisi bir gün daha işkenceyi devam ettirseydiler kendimi camdan aşağı atacaktım diyor. O kadar dayanılmaz işkencelere maruz kaldım. Söylesem oğlumu sünnet etmiş olan kişinin akıbeti bir önceki sünnet etmiş olan kişinin akıbeti olacaktı diyor. O yüzden söylemedim ama yaşadığım işkence beni bıraktıkları an ertesi gün ben burada artık yaşayamam dedim. Hiçbir şeyimi almadan çocuklarımı İstanbul'a geldim. Ondan sonra da şu anda Yalova'ya yerleşmiş durumda. Yalova'da yaşıyorum. O dönemi, 89'dan bahsediyoruz.
Evet, o dönemi çok güzel anlatan bir dizi de malumunuz TRT'de Belene Kampı Zulmünü anlatan bir dizi de yapılmıştı. O dönem ben de çok iyi hatırlıyorum Ayhan abi. Galatasaray Lisesi'nde yaz dönemi boyunca o zulümden kaçan kardeşlerimiz için yatakhaneler bir adeta mülteci kampı haline gelmişti. Yani bütün yazı orada bizim Galatasaray Lisesi'ne geçiren muhacir kardeşlerimiz de olmuştu. Çok iyi hatırlıyoruz.
Bakın konudan konuya geçiyoruz ama şu anda Suriye'den milyonlarca insan Anadolu'muzda bizim korumamız altında. Hatta dün Urfa'daydım. Harran'daki mülteci kampını ziyarete gittim. 16 bin insan şu anda orada yaşıyor. O insanların halinden en iyi Rumeli'den, Balkanlardan gelmiş olan evladı Fatiha'nın torunları anlar. İşte 89 senesinde Bulgaristan'dan 3 ay içerisinde 700 bin insan Bulgaristan'ı terk etti. Bunun 450-500 bini Türkiye'ye geldi. Böyle de bir hadise insanlık tarihinde yaşanmadığı için ciddi bir altyapı da yoktu. Yani o insanların o süreçte yaşadıklarını varın düşünün. Biraz empati yapalım. Allah kimseye böyle bir acı, böyle bir sıkıntı yaşatmasın. Bu canını kurtarabilenler, canını kurtaramayanlar zaten Belene kamplarında çürüdüler. 89. Bitti mi? Bakın 4 yıl sonra Bosna'da insanlık tarihinin en acı günleri yaşadı, yaşandı, haftaları, yılları yaşandı. 92-95 yıllar arasında Bosna'da 300 bin Müslüman Boşnak kardeşimiz, din kardeşimiz katledildi. Dünyanın gözü önünde, dünyanın gözü önünde 21. yüzyılda Altuğ kardeşim. Ha, öncesinde ne yapıldı? Öncesinde. Yani plan yıllar öncesinden, 10 yıllar öncesinden yapılıyor. Günlük politika değil. Burada yaşayan Boşnak kardeşlerimiz, Müslüman din kardeşlerimizle alakalı bir kanun çıkartılıyor. Elinizde, evinizde, iş yerinizde kesici, parlayıcı, silah anlamında, bıçak anlamında ne varsa bunların bildirilmesi isteniyor. Yıllar öncesinden deniliyor ki bıçağınız, yani kesici ne varsa, tırmığınıza kadar, orağınıza kadar, silahınıza kadar varsa, av silahınız, işte tabanca ne varsa, bunların kayıt altına alınması adı altında bildirilmesi isteniyor. Gayet masumane bir yaklaşımla. Bütün herkes bildiriyor. Ama herkes. Hırvatlar, Sırplar, Boşnaklar. Sonra bunlar hepsi Boşnaklardan toplanıyor. Adres belli. Kimin elinde ne var olduğu belli. Adrese geliyor, diyor ki sizde şu varmış, bunu lütfen ya teslim edeceksiniz ya biz zorla alacağız. Bunların hepsini alıyorlar. Gene kimse uyanmıyor. Bunların hepsi bıçaklara kadar, kesici anlamda olan bıçaklara kadar hepsi toplandıktan sonra, ama Sırplarda duruyor, Hırvatlarda duruyor. Sadece Müslümanlardan toplanıyor. Ondan sonra operasyon başlıyor. Yoksa Boşnak kardeşlerimiz hem savaşçıdırlar, hem de o imanın vermiş olduğu güçle onların hepsini alt ederler. Ama elinizde hiçbir şey yok. Doğru dürüst elinizde bıçak bile yok. Karşı tarafta envai çeşit silah söz konusu. Roket atarlarına kadar. Yaklaşık 2 yıl Bosna'da Müslüman din kardeşlerimiz kıtır kıtır kesildi. Dünyanın göz önünde. Tabii bu katliamlar yapılırken Birleşmiş Milletler toplandı. Güvenli bölgeler oluşturuldu. En azından kadın, yaşlı ve çocukların bu güvenli bölgelerde korunması adı altında Birleşmiş Milletler karar çıkarttı. Srebrenica da o bölgelerden bir tanesi. Birleşmiş Milletler Hollandalı askerlerin gözetimi altında Srebrenica'yı koruma altına aldı. Sözde koruma altına aldı. Buraya gelmiş olan, yerleştirilmiş olan yaşlı, kadın ve çocuk. 5 günde 8372 tane Müslüman Boşnak din kardeşimiz 5 günde katledildi kıtır kıtır. 5 günde. Koyun pazarı. Dünyanın gözü önünde yaşandı bu. Ama hiç kimsenin gıkı çıkmadı. Daha sonra o işte gidip gördüğünüz tünellerde, tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir emeği hizmeti olmuştur. O gün yönetimde bulunan herkesi Cumhurbaşkanı'ndan milletvekiline, sokaktaki insanına kadar hep minnetle yanıyoruz, minnetle yad ediyoruz. Adeta ülkede bir, Türkiye'de bir seferberlik ilan edildi. O dönem ben de Güngören Belediyesi'nde, Esenler Belediyesi'nde yöneticiydim. Olayları çok çok iyi an be an yaşadık. Silahlar el altından gitmeye başladıktan sonra, cephane el altından gitmeye başladıktan sonra Boşnak kardeşlerimiz gerçekten mücahit. Savaşın kaderi değişti. Bir 6 ay daha uzatılsaydı, yani savaşın durdurulmuş olması, Müslüman Boşnak kardeşlerimize yapılan zulmün durdurulmuş olması değil. Çünkü savaşın kaderi değişti. Müslüman Boşnak kardeşlerimiz, hatta dünyanın birçok yerinden inanan Müslüman kardeşlerimiz oraya cepheye gittiler. 6 ay daha olay uzasaydı sık kalmayacaktı. O yüzden müdahale edildi.
Evet, zaten onu
o yüzden müdahale edildi, durduruldu. Yoksa Belki de şu anda Sırbistan diye bir ülke olmayacak.
Zaten dediğiniz gibi abi, o Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde Hırvatlara ve Slovenya'ya belli Avrupalı güçler el altından bu garantiler verildi ve Sırplarla Hırvatların, Slovenlerin mücadelesi çok kısa sürdü. Fakat Hırvat Ustaşa çetelerini ve Sırp Çetnik çetelerini Müslüman kardeşlerimize yönelik böyle bir mezalime alet ettiler. Hemen sonrasında da zaten bu barışın sağlanmasından 1-2 yıl sürecinde de bu konuya karışmış malumunuz meşhur Çetnik zalimleri de infaz ettiler Belgrad'da otelde. Arkan denilen malum meşhur bir liderleri vardı. Adeta o da bir şekilde örtbas edilmeye çalışıldı. Ama bununla da bitmedi. Daha hemen sonrasında bir Kosova süreci başladı bu sefer. İstiyorsanız onu bir dinleyelim sizden.
Tabii Bosna'da, Bulgaristan sonrası yakın tarihte Bosna'da yaşananlarla olay bitmedi. Tabii Dayton Anlaşması yapıldı. Yani şu anda Orta Doğu'da yapılanlar bundan 30 yıl önce Balkanlar'da yaşandı. İşte Yugoslavya dağıtıldı egemen güçler tarafından. Yani böl parçala yut politikası Balkan savaşlarında başladı. Birinci Dünya Savaşı'nda devam etti. İkinci Dünya Savaşı'nda devam etti. Hala devam ediyor. Hatırlayalım, Yugoslavya bundan 25 yıl, 30 yıl önce, yaşı müsait olanları iyi hatırlayacaklardır. Çok güçlü bir ekonomiydi. Çok güçlü bir ekonomiydi. Yani nüfus olarak da, siyasi güç olarak da, ekonomik güç olarak da, ama Avrupa'nın göbeğinde böyle bir gücün olması birilerini rahatsız ediyordu. Böl parçala yut politikası Yugoslavya ile birlikte başladı. Yugoslavya paramparça edildi. Şu anda Bosna Savaşı'nda yapılan anlaşma, öyle bir anlaşma yapıldı ki, öyle bir sınırlar çizildi ki, şu anda orası hala atom bombası. Sancak bölgesi var. Sancak bölgesinin %99'u Müslüman Boşnaklardan oluşuyor. Evet. Ama Sırbistan sınırları içerisinde. Sırbistan sınırları içerisinde. Aynı şekliyle Bosna sınırları içerisinde ciddi bir Sırp nüfusu var. Sınır çizilirken özellikle onlar da orada bırakıldı. Hırvat nüfusu var, ona göre orada bırakıldı. Yani anlaşma yapılmış olmasıyla oradaki olay sonlandırılmış değil. Şu anda içten içe kaynayan bir cadı kazanı. Yani bugün bir üçüncü dünya savaşı çıkacaksa, Allah korusun, çıkmasını hiç arzu etmeyiz, gene Balkanlar'da çıkacak.
Ben Bosna'ya gittiğimde şunu duydum rehberimizden. Sırp tarafında doğan Müslümanlara nüfus kağıdı vermiyorlarmış.
Evet. Yani işte Kosova bağımsızlığını ilan etti. 8 yıl oldu. İşsizlik %45. Bugün tesadüf gelirken radyoyu açmış idim. Kosova'daki Müslüman kardeşlerimiz, ki Kosova yaklaşık 2 milyon nüfusu vardır ve %96'sı da Müslüman Arnavutlardan oluşur. Tamamen bir zaten bağımsızlığını Yugoslavya dağıldığında kabul etmemelerinin gerekçesi de orada Avrupa'nın göbeğinde tamamen Müslümanların bir araya geldiği bir devlet olmasını engel olmaktı. Kosova bağımsızlığını ilan etti. İlk tanıyan ülke Türkiye'dir. Ama Sırbistan hala tanımıyor. Dolayısıyla dolaylı yönden Rusya hala tanımıyor. Bulgaristan'la hala sıkıntılar devam ediyor. Yani Bulgaristan'da etnik ayrımcılık, etnik milliyetçilik devam ediyor. Bu etnik ayrımcılık, etnik milliyetçilik Balkanları bu hale getirdi. Ben buradan Orta Doğu'da ve ülkemde yaşayan insanlarıma seslenmek istiyorum. Balkanlar çok acı yaşanmış gerçeklerle doludur. Lütfen en azından şöyle yakın tarihimizi mutlaka okuyalım, öğrenelim. Bizim şu anda ülkemizde de ama özellikle Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesi adına birileri kullanılıyor, birileri de kendilerini kullandırtıyor. Bakın, Irak üç bölgeye bölündü. Yani üç ayrı devlete doğru gidiyor. Suriye üç ayrı devlete doğru gidiyor. Libya paramparça olmuş durumda. Orada da üç veya dört devletin çıkma durumu söz konusu. Bu oyunlar orayla sınırlı değil. Türkiye'mizle, bu güzel vatanımızla da alakalı. Ne olur. Çok saygıdeğer izleyicilerimiz. İşte Balkanlarda tam bir perişanlık, tam bir sefalet yaşanıyor. Orta Doğu'da tam bir perişanlık, tam bir sefalet yaşanıyor. Yani küçülmek, bağımsız olmak maharet değil, marifet değil. Yakın tarihimizde hemen burnumuzun dibinde yaşanmışları görerek, bilerek birbirimize etle tırnak gibi yapışmalıyız.
Evet, o dediğiniz çok önemli Ayhan abi. Demek ki bir İttihat ruhuyla olaya sahip çıkmak, bir İttihat İslam ruhuyla. Yani eyalet, federasyon, özellik sistemi değil de birlik, dirlik sistemi çok önemli. Örneklerini çok güzel Balkanlardan anlattınız. Günümüzde yaşayan örnekleri de ortada. Tabii aynı zamanda bu süreç, Balkanlardaki o süreç, yani bu konudan uzak beri olan Sırp halkına da, çünkü hükümetlerle, belli fanatik kitlelerle Sırp halkını da ayırmak lazım, bir ders oldu. Özellikle Belgrad'ın bombalanması onlar için tamamen bir sükutu hayal oldu ve biraz da uyanmalarına vesile oldu gibi görüyoruz biz. Hemen sonrasında dikkat ederseniz Ayhan abi, Türkiye ile de bir yakınlaşma süreci oldu. Yıllarca kapının bekçileri olarak, Avrupa kapısının bekçileri olarak adlandırılan Sırplarda da bize böyle bir misyon biçildi. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bunu ilk ihraar ettiler. Ama biz yanlış yapmışız. Bundan sonra Türkiye ile dostane ilişkilere önem veriyoruz gibi adımlar da atıldı. Bunları da herhalde iyi değerlendirilmek gerekiyor.
Kesinlikle. Ben halklarla yöneticileri ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki bugün Sırbistan halkı Bosna'da yaşananlarla, Balkanlarda yaşananlarla alakalı kendileri de çok hem muzdarip hem de böyle olmasını hiç arzu etmediler. Bugün Balkanlarda ciddi anlamda bir ekonomik kriz yaşanıyorsa, bu sadece orada yaşayan Boşnak Müslüman din kardeşlerimiz, Arnavut Müslüman din kardeşlerimiz, işte ciddi bir nüfusumuz var Türk ve Müslüman olan Balkanlarda. Onlar yaşamıyor, Sırbistan'da yaşıyor. Yani Sırp halkı ciddi bir ekonomik kriz içerisinde. Hırvat halkı ciddi bir ekonomik kriz içerisinde. Bulgarlar, Bulgaristan şu anda işte bundan iki ay önce oradaydım. Bir emekli 80 euro maaş alıyor. Bir öğretmen, bunu özellikle çok saygıdeğer izleyicilerimiz dinlesinler. Bir öğretmen yaklaşık 120-130 leva maaş alıyor. Yani 150 lira, 160 lira maaş alıyor. Yani bizim Türk parasına vurduğumuz zaman 200 lirayla Bulgaristan halkının %90'ı aylık 200-250 lirayla geçinmeye çalışıyor.
Bu çok önemli Ayhan abi. Malumunuz oradaki genç nüfus veya kalifiye nüfus Avrupa Birliği'ne göç etmeye çalışıyor. Hatta durum dediğiniz gibi o kadar vahim ki Yunanistan ekonomisinin durumu ortada. Ona rağmen birçok Bulgar göçmen var Yunanistan'da çalışan şu an. Özellikle alt düzey işlerde.
Yani sözün özü Altuğ kardeşim. Ben bir sivil toplum örgütünün hademeliğini, hizmetkarlığını yapmış oluyorum. Yapmaya çalışıyorum. Balkanlardan göç etmek zorunda kalmış bir ailenin de evladıyım. Benim ailem 50 sonrası geldi. Ama ailemin bir kısmı 50 öncesi gelenler de var. Bizim 50'li yıllardaki ekonomik anlamdaki rahatlığımız fevkalade iyiydi. İyiymiş. Rahmetli dedem, rahmetli olduğunda ben lise 2'deydim. Yüzlerce dönüm arazi var. Çalışanlar var. Ama yüzlerce dönüm arazisi olup da ertesi gün bütün mal varlığı elinden alınıp ekmeğe muhtaç insanlar olmaya başladı. Geceliğin geliyor milisler. Gece yarısı geceliklerimizle alıp götürüyor. Bir daha cesedine bile ulaşmak mümkün değil. Şu anekdotu anlatayım. Yani saygıdeğer izleyicilerimizin gerçeği daha iyi anlayabilmeleri, kavrayabilmeleri anlamında. Şu göç kongremizi yaparken bunun kararını almış idik. Yakın tarihte Balkanlardan göç etmek zorunda kalmış yaşlılarımızın yaşadıklarını ya kaleme alabilecek düzeyde ise kaleme alınmasını veya akli melekeleri yerinde olayları hatırlayanları da video görüntülerini alarak tarihe vesika olması için önemli bir tarihi belge niteliğinde böyle bir karar aldık. Bu kongremizin sonrasında akademik hocalarımızla. Ben 19 yıllık evliyim. Bu kongre yapılıncaya kadar, bu karar alınıncaya kadar zaman zaman kayınpederime ya baba oradan niye geldiniz ki kayınpederim şu andaki Makedonya'nın, eski Yugoslavya'nın Kumanova şehrinde doğmuş. Babası orada oranın önemli saygın esnaflarından olduğunu şu kongrede almış olduğumuz karar sonrası öğrendik. Her seferinde kayınpederime diyorum ki ya baba işte dedemi biliyorum yani babamın babasını biliyorum. Babamların gelişini onlardan dinledim. Ama ya siz nasıl geldiniz? Yani ne diye geldiniz? Geliş sürecinizi bana anlat dediğimde evladım kapat bu konuyu boş ver. Onları anmayalım, hatırlamayalım diye hep kapatırdı. Fakat bu kararı alınca yani geçmişte yaşanmışları gün ışığına çıkarma adına ısrarcı oldum. Kızımı Acı Dede fark etmeden ben Acı Dede'yi konuşturacağım. Sen de çekeceksin. Zorlayarak kayınpederimin o süreçte yaşadıklarını kameraya aldım. Şu anda tarihi bir vesika niteliğindedir. Evladım dedi. 19 yıl sonra ancak öğrenebildim. Ancak anlattırabildim. Ben 13 yaşındaydım. Babam bulunduğumuz yerin önemli esnaflarındandı. Bir gece saat 11-11.30 civarı akşam saatinde polisler geldi. Babasının ismi Elmas. Elmas Bey burada mı? Annem çıktı diyor kapıya. Burada. Dışarıya çıksın. Karakola kadar gelecek, götüreceğiz. Babam üstünü değişti. Karakola gitti. Ben 13-14 yaşındayım. Benden de küçük 3 kardeşi var. 4 kardeşler. En büyükleri de kayınpederim. 2 kız, 2 erkek. Babam karakola götürüldü. Ertesi gün gittik. Görüştürmediler. Oradan Kumanova hapishanesine koymuşlar babamı. 15 günde bir gelebilirsiniz demişlerdi. Suçunun ne olduğunu da bilmiyoruz. Babam esnaf. Ama sevilen, sayılan, saygın bir şahsiyet. 15 günde bir anneciğim bir şeyler yapıyor. Götürüyorum şeye. Hapishaneye. Bırakıyoruz dışarıda. Görüştürmüyorlardı. 2,5 ay babam Kumanova hapishanesinde kaldı. Suçunun ne olduğunu hala bilmiyoruz. 2,5 ay sonra gittim dediler ki babanız buradan Üsküp hapishanesine nakledildi. Üsküp hapishanesinde işte birilerini bulduk, devreye soktuk. Üsküp hapishanesinde böyle bir isim yok. Kayınpederim şu anda 84 yaşında. Babasının ne olduğundan haberi yok. Hala yok. 14 yaşımda gece 11.30'da babamın gittiğini biliyorum. Ondan sonrasını bilmiyorum oğlum dedi. Peki hiç araştırmadınız mı, soruşturmadınız mı? Sormaya gittiğimizde çocuk olduğum için çok ağır hakaretlere maruz kaldım. Beni ittiler, taciz ettiler. Soramıyoruz, sorgulayamıyoruz. Söylenti şu diyor, Üsküp'e götürülürken bir yerde kurşuna dizmişler. Söylenti. Şimdi tabii anne ağlaya ağlaya gözleri kör oluyor. 4 tane evladıyla kalmış. Eşim evlendiğimizde işte babaannem amaydı. Ben doğduğumda amaydı. İşte rahmeti rahmana kavuştu, ama olarak gitti. Neden gözleri ama olduğunu ben 19 sene sonra öğrendim. Şimdi bu 4 tane evladın psikolojisini düşünün. Yani kayınpederim şu anda 84 yaşında, 85 yaşında. Babasının akıbetini bilmiyor, mezarının nerede olduğunu bilmiyor. Böyle bir tramvayla büyüdü. Benim kızım, yani eşim de yeni öğrenmiş oldu bu kadar ayrıntıyı. Çünkü evlatlarıyla da paylaşmıyor. Onlar etkilenmesin diye. Torunu olan, yani kızım, kamera görüntüsünü, kızımın gözlerinin yerinden çıkacağını ben gözlerimle şahit oldum. Üçüncü nesil. Benim kızım, yani torunum. Bunun gibi nice aile faciaları yaşandı. Şimdi kayınpederim o topraklarda artık kalabilir miydi? Biraz böyle kendimi biler, işte askerliğe gitmeden bir yerde göndermiyorlar. Askerliğimi yapar yapmaz orada diyor. Ne pahasına olursa olsun beni hiçbir güç orada tutamazdı. Atladım buraya geldim. Tabii burada da oradan babası gidince o 5-6 senelik zaman zarfında da apayrı bir ekonomik çöküntü, sıkıntı içerisinde yaşıyorlar. Buraya geliyor, burada da hayat tutturmaya çalışıyor.
Ne kadar zor.
Düşünün. Düşünün. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Altuğ kardeşim, dil biliyoruz. Bu ülkenin her tarafını da biliyoruz. Her türlü de iletişim imkanları var. Deseler ki Sedat kardeşim, Altuğ kardeşim, Ayhan Bölükbaşı, sen artık bu İstanbul'da sana yaşam hakkı yok. 80 vilayetten bir tanesini beğen, oraya gideceksin, yerleşeceksin. Bundan sonra yaşamın orada devam ettireceksin. Biz de oluşturacağı tramvayı düşünebiliyor muyuz? Dilimiz var, imkanımız var, çevremiz var, tanıdıklarımız var. Hiç kimse yok. Kırklar eline, kayınpederim geldiğinde kırklar elinde işte 30'lu yıllarda gelmiş bir tanıdıkları var. İlk önce onlara gidiyorlar. Bir ay kadar orada kalıyorlar. Kırklar elinde bakıyorlar. 50'li yılların kırklar elinde ne var? Biz burada yapamayız. Burada bize yaşam hakkı yok. İşte İstanbul'a geliyorlar. O gün bugün İstanbul'dalar. Yani bunun gibi nice travmalar yaşandı. Dramlar yaşandı. Trajediler yaşandı. Balkanlarda şu anda yaşayanlar ayrı sıkıntı içerisinde. Oradan buraya gelmiş olan aileler hayatı tutunma adına ciddi bir mücadele içerisinde. İşte biz üçüncü nesil, dördüncü nesil, işte birilerine göre ikinci nesil, ancak ayaklarımız üzerinde durmaya başladık. İşte sivil toplum örgütçülüğünü de biz daha yeni yeni yapmaya başladık. Neden? Çünkü o gün o insanlar hayat mücadelesi verirken, ya bir dernek kuralım. Dernekçiliğin ne olduğundan bir haber. Zaten o coğrafyada yaşarken 3 kişi bir araya geldiğinde hemen polis geliyor, darmadağın ediyor. Öyle bir alışkanlık orada yok. Evet. Öyle bir yapı yok.
Evet.
genetiklerine işlemiş. Buraya geldiklerinde ya biz dernek kuralım da böyle bir şey hiç bizim büyüklerimizin akıllarının ucundan bile geçmemiş. İşte 50 yılında ilk İstanbul'da Muhacir Derneği, bizim Rumeli Türkleri Derneğimiz var hemen şurada, 1950 yılında kurulmuş. Kuranlar da Makedonya'da, o zamanki Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde Yücelciler diye bir hareket vardır, Yücel Hareketi. Tamamen Türklerden oluşmuş. Eğitimli Türklerden oluşmuş. Orada bir sivil toplum hareketi başlatıyorlar. Üç tanesi, dört tanesi idam ediliyor. Anında. Onlarcası da ömür boyu hapse çarptırılanlar var. İşte 10-20 yıl hapse çarptırılanlar var. Sonra Tito zamanında bir af çıkıyor. Tabii gidenler gitti. Kalanlara bir af çıkıyor. Çıkanlar da hemen şeyi terk ediyorlar. Yugoslavya'yı terk ediyorlar. Geliyorlar burada dernek kuruyorlar. Maşallah. O kişilerin kurmuş olduğu dernek en eski derneğimizdir 50 yıllarda. O zaman o yaşanmış olanlardan edinmiş oldukları tecrübe ve medeni cesaretten dolayı. Yani Balkanlar her anı dramdır, trajedidir, gözyaşıdır, elemdir, kederdir. Ama o coğrafya bizim coğrafyamız. O coğrafya Osmanlı'nın 600 yıl 3 kıtaya huzur ve refah saçtığı bir coğrafyadır. Ama ne zaman ki Osmanlı oradan çekildi, çektirildi, çekildiği günden itibaren orada acı ve gözyaşı bitmedi.
Evet, Ayhan abi çok güzel tarif ettiniz. Yani tarihi gerçekleri milletimizin bilmesi önemli. Çünkü geleceğe vizyon olan yaşanmış gerçekler bunlar. Hepsini de Allah bir hayra Amin. Çevirecektir inşallah. Biz önümüzün aydınlık olacağını düşünüyoruz. Ve aslında burada Türkiye'nin de ne kadar umut olan bir ülke olduğunu, yuva, herkese yuva olan bir ülke olduğunu, gayrimüslimlerin dahi gelip, değil mi? Geçmişte de, günümüzde de buranın her zaman sığınılacak, şefkatli bir yuva olduğunu, gerçeği tekrar ortaya da çıkmış oluyor ve bundan sonra da bu misyonu Türkiye'nin öncü olarak bütün Türk İslam dünyasında her yerde bir kendisinden beklenti halinde olan umut ülkesi olarak da demokrasisiyle, ahlakıyla, öncü olmasıyla tekrardan bölgemizde de dünyada hem barışı, güzelliği, kardeşliği, sevgiyi tesis etme kabiliyetinde olduğunu ve inşallah o beklentinin de bizden olduğu için yine sorumluluk olarak bizlere görev düştüğünü, ülkemizin içinde çekişmelerin yaşanmaması, bütün camialarımızın birbirini sevmesi, birbiriyle birlik ve dayanışma içinde olması la ancak bu sağlanabileceği için sevgimizi, muhabbetimizi arttırmamız gerekiyor.
Kesinlikle.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Allah razı olsun. İnşallah. Değerli vaktinizi ve güzel paylaşımlarınız
için. Yani bu güzelim ülkemizin, Anadolu'muzun bölünmesi, parçalanması adına birilerinin kötü emellerine ne olur fırsat vermeyelim. İnşallah. İşte Balkanlar'da yaşananlar ortada. Kafkaslar'da yaşananlar ortada. Orta Doğu'da yaşananlar ortada. Şayet buralarda bölünme, parçalanma, bir huzur, bir refah, bir mutluluk getirdiyse bu ülkeyi de parçalayalım. Ama bunlar ortadayken birilerinin kötü emellerine asla fırsat vermeyelim. 81 vilayetimizde yaşayan bütün insanlarımızla birbirimize kenetlenelim. Bu ülkenin varlığı, bu ülkenin refahı, Balkanlardaki, Kafkaslardaki ve Orta Doğu'daki tüm ümmete de yansıyacak, sirayet edecek. Onların da refahına, mutluluğuna vesile olacaktır. Ben ne olur birbirimize kenetlenelim diyorum. Böyle bir imkanı verdiğiniz için sizlerin şahsında tüm A9 TV'ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Efendim programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.